Ayrım 14.
Sermaye çevreleri Özal, Saltık, Milli Güvenlik Konseyi halkalarının 12 Eylül'ü izleyen dönemde pek çok belirtisine rastlanacaktır. Bu halkalara eklenen binelmiler sermaye ABD faktörüne biraz ileride değineceğiz. Kısacası 12 Eylül sabahı bir dizi iç ve dış etkeni Turgut Özal'ın askeri rejim bakımından vazgeçilmez kişi olduğu kanısını konseyde yerleştirmiş olduğu ve bu durumun farkında olan Özal'ın pazarlık gücünü 12 Eylül rejimi hükümetinin bileşimini etkilemede iyi kullandığı anlaşılıyor. Bu bağlamda Vehbi Koç'un darbeden 3 hafta sonra Evren'e yazdığı ve Turgut Özal bu nazik dönemde mevcudun içinde meselelerimizi en iyi bilen insandır ve dedikodulara bakmadan kendisini tutmakta fayda vardır telkinini içeren mektubu da tipiktir. Dipnot 10. Ancak her şeye rağmen 12 Eylül sonrasının sermaye askeri ilişkilerinin belirlenmesinde Özal etkinliğini abartmamak gerekir. Uluslararası ve yerel sermaye ile kesin bir kaynaşmadan yana olan Saltık gibi yeni tip komutanların inisiyatifi ellerinde tuttukları bir dönemden söz ediyoruz. Bu nedenle bu yeni tiplerin kişisel hikayelerini, sınıfsal köken ve bağlantılarını, meslek hayatlarını, emeklilik sonrası kariyerlerini irdelemek ve izlemek ilginç olacaktır. Bu tip komutanların sayesinde derneklerin büyük bir bölümünün kapatılıp faaliyetten alıkonduğu bir dönemde derneklerin en siyasisi olan TÜSİAD yönetimle sıkı fıkı ilişkilere girişmiş, kendisine adeta dış temsil yetkisi verilmiş. Kurucu meclisin bileşiminde ve dolayısıyla anayasa çalışmalarında sermayenin ideolojik egemenliğine imkan verecek atamalar ağır basmış. İş ve sendika hayatı ile ilgili yasaların sivil döneme sarkmaması için özel çabalar sarf edilmiş ve bu yasalar TİSK'in görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bir kesa tüm sanayi ve ticaret odaları ile TOP, ekonomik karar alma sürecinin aktif ögeleri olarak ortaya çıkmışlardır. Kısacası burjuvazinin temsilcileri ile askeri rejim arasındaki yakın ilişkilerde Özal faktörünü aşan ve adeta kurumlaşmış güvenceler söz konusuydu. Turgut Özal ortada olmasaydı, Saltık tipi yeni komutanlar eski rejimin içinden başka Özal'ları bulacaktı. Saltık ortada olmasaydı, Özal yeni komutanlardan bir başkasını bulacaktı. Nitekim Turgut Özal'ın görevden ayrıldığı 1982 Temmuz'undan sonra burjuvazinin etkili sözcüleri yeni Maliye Bakanı Kafaoğlu'nu kendilerinden biri saymadıklarını çeşitli vesilelerle belli etmişlerdir. Ama 1983 sonuna kadar geçen süre içinde askeri rejimin sermayeye ilişkin yönelişlerinde hiçbir ciddi değişiklik meydana gelmemiştir. Askeri rejim sermaye ilişkilerinde kişiliklerin önemi şüphesiz vardır. Ancak daha da önemli olan 1980 yılının Eylül'ünde sivil iktidarın bünyesinde Özal türü askeri bürokrasinin de tepesinde Saltık türü kişiliklerin yer almasına yol açan ortamdır. Sermaye ANAP ilişkileri üzerine 1983'ten bu yana burjuvazinin ANAP ile ilişkileri 3 aşamadan geçmiştir. İlk olarak 1983 yılındaki partileşme çalışmaları içinde sermayenin Sunal Paşa'nın partisini destekleyen kanadı ile ANAP'ı destekleyen kanadı arasındaki bölünmeden söz edilebilir. Buna bağlı olarak İstanbul burjuvazisinin önemli bir bölümünün sağın ebedi iktidarını sağlama özlemleri içinde sağ kanatta iki ayrı partileşme girişimine son vermek için yoğun bir çaba gösterdikleri ancak Özal'ı ikna edemedikleri de biliniyor. Burjuvazinin 1980'li yıllardaki ilk ciddi bölünmesini temsil eden bu saflaşmanın ardındaki etkenler nelerdir? Uluslararası sermayenin arka planda oynadığı role ileride değineceğimiz için bu etkini bir yana bırakırsak, esas belirleyici herhalde kazanacağı tahmin edilen ata oynama eğiliminden ve kimin kazanacağı konusundaki farklı öngörülerden kaynaklanmıştır. Burada vurgulanması gereken bu iki partinin aşağı yukarı açık sermaye partileri olarak inşa edilmekte oldukları hususudur ve yine bazı sivil toplumcu kurumların yaptığı gibi sermayenin partisi ANAP ile askerlerin partisi MDP ayrımları büyük ölçüde yanıltıcıdır. Temel sınıf konumlarındaki özdeşliğe rağmen liberalizm, müdahalecilik terimleriyle ifade edilen iktisat politikası yaklaşımlarında belli bir ayrılığın yansımaları da yok değildir. Üniversitelerin öğretim üyelerini tasfiye ederek iş adamlarını davet ettikleri günlerde sermayenin MDP'li kanadını temsil eden Selçuk Yaşar, İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada serbest piyasa ekonomisinden değil, sadece piyasa ekonomisinden söz etmek gerektiğini savunuyordu. Yaşar'a göre Türkiye gibi bir ekonomide müdahale eden, koruyan, sübvansiyonlarla destekleyen güçlü devlet modeli geçerlidir. Dipnot 11. Bu savlar aynı günlerde ve sonraları Özal'ın savunduğu liberalizm söylemine uymamaktadır. Ne var ki uygulamada ANAP iktidarının Yaşar'ın tezleriyle çok fazla çatışmadığını gösteren bazı olguları ileride tartışacağız. ANAP'ın seçim zaferini izleyen ve aşağı yukarı 1987 sonlarına kadar uzanan ikinci bir aşamada ise burjuvazinin bir bütün olarak Özal iktidarının etrafında bütünleştiğini görüyoruz. Bu gözlem 1983 içinde MDP'den yana ağırlığını koyan ve bu yüzden ANAP hükümetlerince cezalandırılan sermaye grupları için bile doğrudur. Aşağı yukarı 4 yıllık bir süre içinde ANAP'ın alternatifsiz olduğu ve bir iş adamları iktidarını tartışmasız olarak temsil ettiği yargısı sermayenin aşağı yukarı bütün çevrelerince paylaşılmıştır. Sermayenin bu yaygın desteğinin ardındaki etkenleri ileride tartışacağız. Burjuvazinin toplumun güç odaklarını tüm sınıf ve katmanlarını hedef alan ve 1980-1983 yıllarında askeri yöntemlerle başlatılan ideolojik saldırısı bu dönemde tam bir zafere ulaşmıştır. Yerli ve uluslararası sermayenin iktisat politikası modeli böylece ulusal hedefler olarak ve alternatifsizlik savları ile Türkiye toplumunun tüm kesitlerine pazarlanmış, emekçi sınıfları dahil geniş ölçüde etkilemiştir. 1987 seçimlerinin ardından burjuvazinin ANAP'a karşı tavırlarında yeni bir bölünme gözlüyoruz. Dozu giderek ağırlaşan, hatta zamanla cepheden saldırı biçimini alan bir dizi eleştiri ortaya çıkmaktadır. Bu tavır değişikliğini tam olarak anlayabilmek için bu çalışmanın ikinci bölümünde 1980'li yıllarda arttığın yeniden paylaşımı çerçevesinde ortaya çıkan sermayenin içsel çelişkilerini hatırlamak gerekir. Bu çelişkilerin 1987 sonuna kadar siyasi iktidar katına çarpıcı bir biçimde açık seçik yansımasını nasıl açıklıyoruz? Birinci olarak 1980-1985 yıllarında burjuvazinin genel ve sınıfsal çıkarlarının kısmi ve bireysel çıkarlara başat olduğu söylenebilir. İleride de tekrar tartışacağımız gibi iş gücü piyasalarını emek aleyhine temelden ve yeniden düzenleyen, işçi sınıfını disiplin altına sokmayı hedefleyen askeri rejimin operasyonları ile ANAP'ın ilk iki yılını iktisat politikasının çeşitli ögelerini bir bütün olarak sermaye lehine yeniden düzenlemesi sözünü ettiğimiz genel ve sınıfsal çıkarlar açısından büyük önem taşımaktaydı. 1986-87 yıllarında ise bu temel operasyonlar tamamlanmış ve yeni modelin sermayenin alt grupları arasında tarafsız olmayan ögeleri ve Özal grubunun yine ileride tartışacağımız şirketler ve iş adamları arasında da tarafsız olmayan uygulamaları burjuvazi siyasi iktidar ilişkilerine damgasını vurmaya başlamıştır. Ancak bu yıllar ANAP'ın genişleme konjonktürünü oluşturuyor. Kamu yatırımlarının 1985'te reel olarak %23'lük bir sıçrama yapmasıyla başlayan ekonomik canlanma, sonraki iki yılı etkilemiş 1986 ve 1987'de özel yatırımlar, milli gelir ve karlar çarpıcı biçimde yükselmiş. Mutlak büyüklüklerin bu kadar hızla büyüdüğü bir dönemde paylar ile ilgili içsel çelişkiler göz ardı edilebilmiştir. Milli gelir büyümesinin nüfus artış hızının altına düştüğü 1988-89 yıllarında ise önceki yıllar boyunca birikmiş ve ertelenen içsel çelişkilerin patlak vermesi kaçınılmaz oluyordu. Önde gelen iş adamlarının kamuoyuna dönük tepkilerinden bazı örnekler verelim. Hatırlanacağı gibi holding tipi örgütlenmeler içinde kendi bankalarını oluşturamamış sanayi sermayesi bu dönemin en handikaplı sermaye grubunu oluşturuyordu. Yüksek faiz yükünü sanayi kârları aşındırarak ücretlere nasıl yansıdığını ortaya koyan ilginç bir eleştirel çözümlemeyi dönemin Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Faralyalı şu sözlerle yapıyor. Şu anda Türkiye'deki işletmelerde faizin payı emeğin aldığı payın iki katına ulaştı. Bir işletmede emeğin değeri finansman değerinin yarısına düştüyse orada dengesizlik vardır. Biz sanayiciler işçinin emeğinden kısıp hayatiyetimizin devamı için para maliyetine ilaveler yapıyoruz. Tek pazarlığımız işçiyle oluyor. Mevduat, faiz, enerji, ham madde fiyatlarıyla pazarlık gücümüz yok. İşçiler de, işverenler de çok zor durumdadır. İşverenler zam artı faiz kıskacına girmişlerdir. Zamdan ve faizden biraz kısıp işçimize veremiyoruz. Dipnot 12. Buradaki eleştiriyi daha köşeli bir anti-rantiye söylemle ve yüksek faize yol açan maliye politikalarına bağlayarak TÜSİAD Başkanı Tekstil Sanayicisi Cem Boyner tamamlıyor. Hükümetin kaynakları önemli ölçüde rant sektörüne, rantiye sınıfına kaydırdığı kanaatindeyim. Bu ekonomik gelişmeye yararı olmayan bir politikadır. Altyapı yatırımlarına kaynak aktararak devleti büyüttüler. İç borç ve dış borç faizi ödendi ve iç borcun faizi parasını sadece plase etmekle yaşayan bir gruba verildi. Bunun sonunda sanayici sanayicilik yapmaktansa kaynaklarını sanayiden, ticaretten çekip rant sektörüne yatırmayı tercih etmiştir. İşsizliğe nefes aldıramamanın en önemli nedeni bu olmuştur. Dipnot 13. Tekstilci Boyner bu eleştirileri ile sanayi sermayesi ile finans kapital ve rantiye gruplar arasındaki çelişkiyi ortaya koyuyor. Holding dışı sanayi sermayesinin bir başka tekstilci temsilcisi Halit Narin'den de dışa dönük ticaret sermayesine sağlanan ayrıcalıklara yönelik eleştirileri dinleyelim. Biz tüccar millet olmak istemiyoruz. Biz her kuruşunu işine yatıran bir Türkiye yaratmak istiyoruz. Türkiye herkesin istediğini sattığı bir pazar olamaz. Liberal ekonomiyi böyle anlamak yanlıştır. Tekstilciler olarak pamuk işinden menfaat sağlayan birkaç tüccar kadar ağırlığımız yok. Dipnot 14. Burada örnekleri verilen tavır değişikliğinin açığa çıkmasını sağlayan en önemli etken, 1987'den itibaren ANAP'ın giderek artan boyutlarda bir halk tepkisine hedef olması olmuştur. 1989 ara seçimleri yenilgisi, Burjuvazi'nin belli kanatları için ANAP'a alternatif iktidar seçeneklerini gündeme getirdi. Ancak Özal'ın büyük holdinglerden ve gözde şirketlerden oluşan güçlü bir sermaye desteğini hiçbir zaman yitirmediğini, Burjuvazi'nin muhalif ögeleri nezdinde bile ANAP hükümetlerinin hiçbir zaman 1978-79 yıllarının CHP iktidarı ile aynı kefeye konmadığını da vurgulamak gerekir. 4. İktidarın dışsal belirlenmesi, ABD, IMF ve diğerleri. Türkiye gibi bir yandan 1946'dan beri kronik dış açıklar veren, öte yandan da Batı İttifakı'nın sadık bir üyesi olan az gelişmiş bir ülkede, iktisat politikalarındaki ve hatta siyasetteki dönüşümlerin sadece içsel etkenlerce belirlenmesi elbette söz konusu değildir. Yakın geçmişimizin istisnasız bütün kritik dönemlerinde emperyalist sistemin ana aktörleri Türkiye'deki karar alma mekanizmalarını şu veya bu derecede etkilemişlerdir. 1977-79 kriz yıllarından başlayarak 1980'li yıllar boyunca bu tür müdahaleler daha etkili ve giderek daha da pervasız olmuştur. ANAP'ın 1989 seçim yenilgisi veya Körfez krizi gibi dönemeçlerde Washington'da Türkiye için hangi senaryoların yeni baştan inşa edildiğini veya hangilerinin çöp sepetine atıldığını Türkiye halkı pasif bir gözlemci konumunda basından izleyebiliyor. Bu durum şüphesiz son 15 yıl içinde emperyalizmin az gelişmiş ülkeler üzerindeki denetiminin artması ile ilgilidir. ABD ve İngiltere'de Reagan Thatcher iktidarları ile ifadesini bulan yeni sağ felsefe, IMF, Dünya Bankası ve uluslararası finans kapital aracılığıyla 3. Dünya'ya aktarıldı. Türkiye'de bu gelişmelerden nasibini fazlasıyla aldı. Türkiye'de siyasi iktidarın yönelişlerini hatta kaderini belirleyen dış etkileri, yakın geçmişimizdeki bazı somut örneklerini burada kısaca gözden geçirelim. 1979'da Ecevit hükümetinin çöküşünde dış alemle sürdürülen pazarlıkların istenilen sonucu vermemiş olması herhalde belirleyici olmuştur.
Ayrım sonu.